Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 18.
7. bölüm. Barbarların arasında bir emir. Zengi 1137 Haziran'ında yanında etkileyici miktarda kuşatma malzemesi olduğu halde gelmiş ve ordugahını Orta Suriye'nin başlıca şehri olan ve egemenliğinin kime ait olacağı konusunda Halplilerle Şamlılar arasında sürekli çekişme yaratan, hımsı çevreleyen bağların içine kurmuştur. Şehir o anda Şamlıların denetimindedir ve kentin valisi yaşlı Unar'dan başkası değildir. Hasmının gülle ve taş atan mancınıklar yerleştirdiğini gören Muyyiddin Unar uzun zaman direnemeyeceğini anlar. Franklere teslim olma niyetinde olduğu haberini uçurur. Zenginin kentlerine 2 günlük bir mesafeye yerleşmesini hiç istemeyen Trablus'lu şövalyeler yola koyulurlar. Unar'ın planı tam anlamıyla başarılı olmuştur. İki ateş arasında kalacağından korkan Atabey, eski düşmanıyla acele bir ateşkes yaparak Franklere yönelir. Onların bölgedeki en güçlü kaleleri olan Albara, yani Elbare, Baarin kalesini kuşatmaya karar vermiştir. Kaygılanan Trablus şövalyeleri Kral Fulku'yu yardıma çağırırlar. O da ordusuyla koşar gelir. Böylece Zengi ile Frankler arasındaki ilk önemli çarpışma Albara surlarının altında taraçalar halinde işlenen bir vadide meydana gelir. Eğer Atabey'in 9 yıldan beri Halep'e hükmettiği düşünülecek olursa bu gecikmeye şaşırmak gerekir. Çarpışma kısa ama belirleyici olacaktır. Uzun bir cebri yürüyüşten bitkin düşen batılılar sayı fazlalığı karşısında ezilmiş ve paramparça edilmişlerdir. Yalnızca kral ile mahiyetinden birkaç kişi kaleye sığınmayı başarabilmiştir. Fulkue kendini kurtarmaya gelmeleri için Kudüs'e haberci yollayacak zaman bulamamıştır. İbnel Esir şöyle anlatacaktır. Sonra Zengi bütün yolları kesti. Hiçbir haberin sızmasına izin vermedi. Öylesine ki yol denetimleri çok sıkılaştığından kuşatma altındakiler artık ülkelerinde neler olduğunu bilmiyorlardı. Böylesine bir abluka Arapları hiç etkilemezdi. Bunlar kentler arası haberleşme için yüzyıllardan beri posta güvercini kullanıyorlardı. Sefere çıkan her ordu birkaç Müslüman şehrine ve kalesine ait güvercinleri beraberinde götürmektedir. Bu güvercinler mutlaka yuvalarına geri dönecek şekilde eğitilmişlerdi. Bu durumda ayaklarından birine bir haber bağlamak ve kuşu salmak, onların en hızlı habercilerden daha hızlı giderek zaferi, bozgunu veya bir hükümdarın ölümünü haber vermeleri, kuşatma altındaki bir garnizonun kuşatma isteğini veya onu cesaretlendirme mesajını iletmeleri için yeterliydi. Arapların Franklere karşı seferberliği düzene girdikçe Şam, Kahire, Halep ve diğer şehirler arasında düzenli posta güvercini servisleri çalışmaya başlamıştır. Hatta devlet bu kuşları yetiştiren ve eğiten kişilere ücret vermeye başlamıştır. Zaten Frankler güvercin yetiştirme merakını doğuda bulundukları sırada edinecekler ve bu iş daha sonra ülkelerinde çok revaçlı olacaktır. Fakat Albara kuşatması sırasında bu haberleşme yöntemine ilişkin hiçbir şey bilmemektedirler. Bu da Zengi'ye bundan yararlanma fırsatı yaratmaktadır. Kuşatma altındakiler üzerindeki baskısını arttırmaya başlayan Atabey, sıkı bir pazarlıktan sonra onlara avantajlı teslim koşulları önermiştir. Kalenin teslimi ve 50 bin dinar ödemeleri. Bunun karşılığında onların serbest gitmelerine izin verecektir. Fulkue ve adamları teslim olmuşlar ve bu işten yakalarını ucuz kurtardıklarından ötürü mutlu olarak 4 nala kaçmışlardır. İbnel Esir'e göre Albara'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yardımlarına gelen büyük bir takviye gücüyle karşılaşmışlar ve teslim olduklarına pişman olmuşlardır. Ama bu pişmanlık geç olmuştur. Bu ancak Franklerin dış dünyadan tamamen kopuk olmaları sayesinde mümkün olabilmiştir. Zengi özellikle tehlike belirten haberler aldığı ve Albara olayını lehine bitirdiği için daha da memnundur. 1118'de babası Alexios'un yerine geçen Bizans İmparatoru Yovannes Komnenos, 10 binlerce adamıyla birlikte Kuzey Suriye'ye doğru yoldadır. Fulkue uzaklaşır uzaklaşmaz Atabey atına atlayıp 4 nala Halep'e gitmiştir. Geçmişte Rumların baş hedefi olan kent kaynaşma içindedir. Bir saldırıyı hesaba katarak surların civarındaki hendekler boşaltılmaya başlamıştır. Çünkü halkın barış zamanlarında buralara çöp atma gibi kötü bir adeti vardır. Fakat Vasilevs'in elçileri kısa bir süre sonra Zengi'yi rahatlatmışlardı. Hedefleri kesinlikle Halep olmayıp Rumların talep etmekten asla vazgeçmedikleri Frank şehri Antakya'dır. Atabey bu arada kentin çoktan kuşatıldığını ve mancınıklarla bombardıman altında olduğunu memnuniyetle öğrenmiştir. Zengi Hristiyanları kendi aralarındaki kavgaları sürdürsünler diye bırakıp Unar'ın kendine kafa tutmaya devam ettiği Hıms'ı kuşatmaya gitmiştir. Ancak Franklerle Rumlar öngörülenden daha çabuk uyuşmuşlardır. Batılılar Vasilevs'i sakinleştirmek için Antakya'yı ona geri vereceklerine söz vermişler. Yohannes Komnenos da onlara bunun karşılığında Suriye'de birçok Müslüman kentini vermeyi yüklenmiştir. Bu da 1138'de yeni bir fetih savaşını başlatmıştır. İmparatorun iki Frank yardımcısı vardır. Yeni Edessa Kontu 2. Jocelyn ve 2. Bohemond ile Alix'in 8 yaşındaki kızları Constance'la evlenerek Antakya prensliğini ele geçiren Raymond adında bir şövalye. Müttefikler Nisan'da Şeyzer'i kuşatmaya girişmişler, taş ve gülle atan 18 mancınığı buraya yerleştirmişlerdir. Frank istilasının başlamasından önce kentin valiliğini yapmış olan yaşlı emir Sultan İbn Munkit, Rumlar ile Franklerin birleşik güçlerine karşı koyabileceği hiç benzememektedir. İbn el-Esir'e göre müttefikler hedef olarak Şeyzer'i seçmişlerdir. Çünkü zenginin kendine ait olmayan bir kenti hararetle savunmakla uğraşmayacağını umuyorlardı. Bu onu yanlış tanımaktır. Türk Bey'i direnmeyi bizzat örgütlemiş ve yönetmiştir. Şeyzer çarpışması onun için harika devlet adamı yeteneklerini her seferinden daha fazla seferber etme fırsatı yaratacaktır. Birkaç hafta içinde bütün doğuyu ayağa kaldırmıştır. Anadolu'ya haberciler yollayıp Danişment'in ardıllarını Bizans topraklarına saldırmaya ikna ettirdikten sonra Bağdat'a karıştırıcılar yollamış, bunlar da 1111'de İbn el-Haşab'ın harekete geçirdiğine benzeyen bir ayaklanma örgütleyerek Sultan Mesut'u Şeyzer'e asker yollamaya zorlamışlardır. Bütün Suriye ve Cezire emirlerine mektup yazmış, onları tehditle ederek yeni istilayı def etmeye çağırmıştır. Bizzat Atabey'in kendi ordusu Asbı'nınkinden zayıf olduğundan cepheden saldırmaktan vazgeçerek bir yıpratma taktiği uygulamıştır. Bu arada Zengi, Vasilev ve Frank şefleriyle yoğun bir mektuplaşma içine girmiştir. İmparatora müttefiklerinin ondan kaygılandıklarını, ki bu doğrudur, ve Suriye'den ayrılmasını sabırsızlıkla beklediklerini haber vermiştir. Franklere özellikle de Edessa Kontu Jocelyn ve Antakya Prensi Raymond'a mesajlar yollamaktadır. Onlara Rumların Suriye'de tek bir kale fethederlerse kısa bir süre içinde bütün kentlerimizi işgal edeceklerini anlamıyor musunuz demektedir. Sıradan Bizanslı ve Frank savaşçılarının yanına çok sayıda ajan göndermekte, çoğu Suriyeli Hristiyanlardan olan bu adamlar İran, Irak ve Anadolu'dan devasa yardım ordularının geldiğine dair moral bozucu söylentiler yaymaktadırlar. Bu propaganda özellikle Frankler arasında olmak üzere meyvelerini vermiştir. Altın kafa zırhını giymiş olan İmparator mancınık atışlarını şahsen yönetirken bir çadırda oturan Edessa ve Antakya senyörleri bitmez tükenmez zar partileri yapmaktadırlar. Firavunlar Mısır'ı zamanından beri bilinen bu oyun 12. yüzyılda hem doğuda hem de batıda çok yaygındır. Araplar buna ezzar veya azzar demektedirler. Frankler bu kelimeyi alacaklar ama onunla oyunun kendini değil, talihi, rastlantıyı ifade edeceklerdir. Hasart. Frank prenslerinin bu zar partileri Vasilev Yohannes Komnenos'u öfkelendirmektedir. Müttefiklerinin kötü niyetinden morali bozulan ve güçlü bir Müslüman ordusunun yardıma geldiğine dair ısrarlı söylentilerden alarm durumuna geçen, bu ordu aslında Bağdat'tan hiç ayrılmamıştır, İmparator, Şeyzer kuşatmasına son vererek 21 Mayıs 1138'de Antakya'ya gitmek için yola çıkmış, Jocelyn ve Raymond'u peşinden yaya yürütüp onlara seyis gibi davranarak kente at üzerinde girmiştir. Zengi için bu muazzam bir zaferdir. Rumlarla Frankler arasındaki ittifakın yoğun bir korku yarattığı Arap aleminde Atabey artık bir kurtarıcı olarak görülmektedir. Tabii ki canını sıkan bazı sorunları ara vermeden çözmek üzere prestijinden yararlanmaya kararlıdır. En başta da Hıms sorununu. Zengi-Şeyzer savaşı biter bitmez yani Mayıs sonunda Şam'la ilginç bir anlaşma yapar. Sultan Zümrüt'le evlenecek ve Hıms'ı da onun çeyizi olarak alacaktır. Oğlunun katili Hanım Sultan bundan 3 ay sonra alayla Hıms surlarının dibine gelmiş, burada yeni kocasıyla resmen birleşmiştir. Törene sultanın Bağdat ve Kahire halifelerinin temsilcileri ve hatta düş kırıklıklarından ders alarak Zengi ile çok iyi ilişkiler kurmaya karar veren Rum İmparatoru'nun elçileri katılmışlardır. Musul, Halep ve Orta Suriye'nin tamamının efendisi olan Atabey, yeni karısının yardımıyla Şam'ı ele geçirmeyi hedeflemiştir. Karısının oğlu Mahmut'u Şam'ı ona çarpışmadan bırakması konusunda ikna etmeyi başaracağını ummaktadır. Hanım Sultan tereddüt eder, hıkmık eder. Ona güvenemeyeceğini anlayan Zengi sonunda bu yoldan vazgeçer. Fakat 1139'da Harran'da bulunduğu sırada Zümrüt'ten acil bir mesaj alır. Sultan Hanım ona Mahmut'un 3 kölesi tarafından yatağında bıçaklanarak katledildiğini haber vermektedir. Hanım Sultan kocasına gecikmeden Şam üzerine yürümesi, kenti ele geçirmesi ve oğlunun katillerini cezalandırması için yalvarmaktadır. Atabey hemen yola çıkar, karısının gözyaşlarına hiç aldırmaz. Ama Mahmut'un ölümünden Suriye'nin birliğini sonunda kendi önderliğinde gerçekleştirmek üzere yararlanabileceğini düşünür. Bu her zaman var olan ve Hıms'ın tesliminden sonra Şam'a geri dönen Unar'ı hesaba katmamak demektir. Unar Mahmut'un ölümüyle kent yönetimini doğrudan kendi eline almıştır. Zengin'in saldıracağını bekleyen Muhyiddin buna karşı koymak üzere gecikmeden bir plan yapmıştır. O sırada bu planı uygulamıyor ve yalnızca savunmayı örgütlemekle meşgul oluyordu. Zaten Zengi de göz koyduğu kentin üzerine doğrudan gitmemiştir. İşe önce antik Roma kenti Baalbek'e saldırmakla başlamıştır. Burası hala Şamlıların elinde olan belli bir önemdeki yegane yerleşim yeridir. Zengi'nin niyeti Suriye başkentini sarmak ve halkının moralini bozmaktır. Ağustos ayında Baalbek'in etrafına 14 mancınık yerleştirerek Şam kuşatmasına yaz sonunda başlayabilmek için burayı ele geçirmek üzere bunlarla şehri aralıksız dövmeye başlamıştır. Baalbek zorluk çıkartmadan teslim olmuştur. Fakat Fenikeli bir tanrı olan Baal'in adına yapılmış olan eski bir tapınağın taşlarıyla inşa edilmiş olan Hisar'ı savunanlar Ekim sonunda hayatlarının bağışlanacağı güvencesini alarak teslim olunca 37 savaşçının çarmıha girilmesini ve komutanlarının da hemen oracıkla canlı canlı derisinin yüzülmesini emretmiştir. Şamlıları her tür direnmenin intihar olacağına ikna etmeye yönelik bu vahşi hareket tamamen ters etki yapmıştır. Unar'ın etrafında sıkı bir birlik oluşturan Şam halkı hiçbir zaman olmadığı kadar cesur bir şekilde sonuna kadar çarpışmaya kararlıdır. Her halükarda kış yakındır ve Zengi ilkbahardan önce saldırmayı düşünemez. Unar bu birkaç aydan gizli planını düzene sokmak için yararlanacaktır. Nisan 1140'ta Atabey baskısını arttırmış, genel bir saldırıya hazırlandığı sırada Unar işte tam bu anda planını uygulamaya sokmuştur. Kral Fulque komutasındaki Frank ordusunu güç kullanarak Şam'a yardım etmesi için çağırmak. Bu tek bir kerelik bir harekat olmayıp Zengi'nin ölümünden sonra da sürecek tam bir ittifak anlaşması olacaktır. Nitekim Unar 1138'de Halep'in efendisine karşı dostu Vakanüvis Usama İbn Munkid'i bir Frank-Şam işbirliğinin incelemesi için Kudüs'e göndermiştir. Orada iyi karşılanan Usama bir ilke anlaşması sağlamıştır. Karşılıklı elçiler gönderilmiş, Vakanüvis 1140'da belirgin önerilerle kutsal kente gitmiştir. Frank ordusu Zengi'yi Şam'dan uzaklaşmaya zorlayacaktır. İki devletin güçleri yeni bir tehlike belirdiğinde birleşeceklerdir. Muhyiddin askeri harekatların masrafını karşılamak üzere 20 bin dinar ödeyecektir. Nihayet Zengi'nin bağımlılarından Bere tarafından kısa bir süre önce ele geçirilmiş olan Banyas Kalesi'ni işgal etmek ve Kudüs kralına vermek üzere Unar'ın komutasında ortak bir harekat yapılacaktır. Şamlılar iyi niyetli olduklarını kanıtlamak üzere kentin önde gelen ailelerinden seçilen rehineleri Franklere vereceklerdir. Aslında Frank koruması altında yaşamak söz konusuydu ama Suriye başkentinin halkı buna istemeye istemeye razı olmuştur. Atabey'in sert yöntemlerinden korkarak Unar'ın görüşmelerini yaptığı anlaşmayı ittifakla kabul etmiştir. Unar'ın siyaseti inkar edilemez bir etkinliğe sahiptir. Kıskaca düşmekten korkan Zengi, Baalbek'e çekilmiş, burayı ikta olarak güvenilir bir adamına Eyüp'e vermiş, sonra ordusuyla birlikte kuzey yönünde uzaklaşmadan önce Selahaddin'in babasına yenilgisinin intikamını almak için geri geleceğine söz vermiştir. Atabey'in gitmesinden sonra Unar Banyas'ı işgal etmiş ve ittifak anlaşmasına uygun bir şekilde burayı Franklere teslim etmiştir. Sonra Kudüs krallığına resmi bir ziyarette bulunmuştur. Usama ona bu ziyaretinde eşlik etmiştir. Usama bir bakıma Şam'ın Frank sorunları konusundaki büyük uzmanı haline gelmiştir. Bizim için mutluluk verici bir şey olarak Vakanüvis emir kendini diplomatik müzakerelerle sınırlamamaktadır. Her şeyden önce meraklı biri ve dikkatli bir gözlemcidir. Bize Frankler zamanındaki gündelik hayata ve adetlere ilişkin unutulmaz bir tanıklık bırakacaktır. Kudüs'ü ziyaret ettiğimde dostlarım Templiyelerin konaklama yeri olan El-Aksa Camii'ne gitme adetini edinmiştim. Caminin kenarlarından birinde Franklerin kilise kurdukları bir mescit vardı. Templiyeler ibadetimi yapabilmek için burayı emrime veriyorlardı. Bir gün buradan içeri girdim, Allahu Ekber dedim ve tam namaza duracaktım ki bir adam, bir Frank bana doğru koşup kolumdan tuttu ve yüzümü doğuya çevirerek bana işte böyle ibadet edilir dedi. Templiyeler hemen koşup onu benden uzaklaştırdılar. Ben de tekrar namaza durdum ama bu adam dikkatsizliğimden yararlanarak tekrar üstüme atıldı. Yüzümü doğuya çevirerek işte böyle ibadet edilir diye tekrarladı. Templiyeler gene müdahale ederek onu uzaklaştırdılar ve özür dileyerek bana o bir yabancı Frankler ülkesinden yeni geldi ve doğuya dönmeden ibadet eden birini hiç görmedi dediler. Ben de ibadetimi tamamladığımı söyledim ve beni Mekke'ye yani kıbleye dönerek ibadet ederken görünce bu kadar çok kızan bu iblisin davranışından şaşırmış bir şekilde dışarı çıktım. Emir Usama'nın Templiyelerden dostlarım diye söz etmesinin nedeni, onların barbar adetlerinin doğuyla temasları sonucu kibarlaştığını düşünmesidir. Frankler arasından bazılarının bizim aramıza yerleştiklerini ve Müslüman cemaatini geliştirdiklerini görüyoruz. Bunlar onların işgal altında tuttukları topraklarına yeni gelenlerden çok daha üstünler diye açıklamaktadır. Ona göre El-Aksa Camii'ndeki olay Franklerin kabalığının bir örneğidir. Kudüs Krallığı'na yaptığı çok sayıda ziyaret sırasında devşirdiği başka örnekleri de zikretmektedir. Franklerin bayramlarından birini kutladıkları bir günde Taberiye'de veya Tiberias, Tiberiade bulunuyordum. Şövalyeler bir mızrak oyunu oynamak için kentten çıkmışlardı. Çökmüş iki yaşlı kadını da beraberlerinde sürüklemişler ve at meydanının bir ucuna koymuşlardı. Diğer uçta ise bir kayaya asılmış bir domuz vardı. Şövalyeler bunun üzerine iki yaşlı arasında bir koşu yarışı düzenlediler. Kadınlardan her biri yolunu kesen bir grup şövalyenin eşliğinde ilerliyordu. Her adımda düşüyorlar, sonra seyircilerin kahkahası arasında yeniden kalkıyorlardı. Sonunda ihtiyarlardan biri birinci oldu, domuzu zaferinin ödülü olarak yakaladı. Usama gibi okumuş ve incelmiş bir emirin Galyalıların bu alışkanlıklarını takdir etmesi beklenemez. Fakat küçümseyici yüz ifadesi Franklerin adaletinin ne olduğunu gözlediğinde bir iğrenme haline dönüşmektedir. Şöyle anlatmaktadır. Nablus'ta ilginç bir gösteriye katılmaya fırsatım oldu. İki adam teke tek dövüşeceklerdi. Bu dövüşün nedeni şuydu. Müslüman haydutlar komşu köyü istila etmişlerdi ve çiftçilerden birinin onlara rehberlik ettiğinden kuşkulanılıyordu. Kaçmıştı ama yakında geri dönecekti çünkü Kral Fulkwe onun çocuklarını hapsettirmişti. Çiftçi ona bana adil davran ve beni itham edenlerle hesaplaşmama izin ver demişti. Kral bunun üzerine köyü fief yani malikane olarak almış olan senyöre hasmı getirt demişti. Senyör köyde çalışan bir demirciyi seçmiş ve ona düelloyu sen yapacaksın demişti. Fief'in sahibi köylülerinden birinin öldürülmesini hiç istemiyordu çünkü işlenecek tarlalar bundan zarar görürdü. Ben de işte bu demirciyi gördüm. Güçlü bir adamdı. Ama yürürken veya otururken içecek bir şeyler isteme eğilimindeydi. İtham edilen kişiye gelince parmaklarını meydan okuma belirtisi olarak şaklatan cesur bir ihtiyardı. Nablus'un valisi olan Vikont yaklaştı. Her birine bir kargı ile bir kalkan verdi ve seyircileri çevreye bir çember halinde yerleştirdi. Dövüş başladı diye devam etmektedir Usama. Demirci ihtiyarı arkaya doğru bastırıyor, onu kalabalığın üstüne atıyor, sonra alanın ortasına geri dönüyordu. Birbirlerine öyle sert darbeler indirdiler ki artık iki asım tek bir kan sütunu gibi gözükmeye başladı. İşin sonunun çabuk gelmesini isteyen Vikont'un cesaretlendirmelerine rağmen dövüş uzadı. Onlara daha çabuk diye bağırıyordu. İhtiyar sonunda tükendi ve demirci de çekiç sallamadaki deneyinden yararlanarak ona bir darbe indirdi ve kargısını düşürdü. Sonunda üzerine çöküp parmaklarını gözlerine sokmaya uğraştı ama akan kanlardan ötürü bunu başaramadı. Demirci bunun üzerine kalktı ve hasmının işini bir kargı darbesiyle bitirdi. Cesedin boynuna hemen bir ip bağlayıp dar ağacına sürüklediler ve buraya astılar. Bu örnekten Franklerin adaletinin ne olduğunu anlayınız.
Ayrım sonu.